İkisi Bir'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Haftanın misafir sunucusu olarak ben Erdi Özağ.
Merhabalar, ben Talha Aynacı. Ben bir de şaşırdım. Programın başında ne oluyor diye.
Bari şaşırmamış gibi yap da çok belli olmasın biz üstün olmadım. Merak edenler için hemen söyleyelim arkadaşlar. Mesut bu hafta Almanya'da Nvidia'nın özel bir davetiyle orada şu an açıklayamadığımız gizlilik anlaşmasına ötürü bir tanıtıma gitti. Dolayısıyla hazırda bekleyen yedek sunucu olarak ben Talha'ya burada bilgim yettiğince, dilim döndüğünce yardımcı olmaya, eşlik etmeye çalışacağım. Talha, istersen ben hemen tabii, hiç gaz kesmeden başlayayım tabii, haberleri. Tabii. Şimdi arkadaşlar, AMD tarafında değişik gelişmeler var. Değişik diyorum çünkü AMD'nin zaten yıllardır bir ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu, darboğaz içerisinde olduğunu biliyorduk. Güzel ürünleri var, yeni ürünlerle iddialılar. Konsol tarafında bütün konsollara dominantlar, baskın gelen taraf AMD ama konsol tarafından para kazanamıyorlar açıkçası. Yani bir prestij kaynağı ama sürümden kazanır denir yani. Yeni Ar-Ge yapabileceği, yeni teknolojiler geliştirebileceği kadar büyük paraları açıkçası konsollardan kazanamıyor. Çünkü kar marjı orada çok düşük. Şimdi AMD tarafında ilk gündemimize alacağımız haber açıkçası geçtiğimiz hafta içerisinde CFO ya da İngilizcesi CFO ya da Türkçesiyle finanstan sorumlu genel müdür yardımcısının ya da finanstan sorumlu bir numaralı ismi yaptığı açıklamaydı. Durduk yere, aslında tabii ki bu işin bir arka planı var ama x86 lisansını, yani Intel'le kendi aralarındaki anlaşmayı nasıl kaybedebileceklerini dile getirdiler. Bu noktada bazı tartışmalar da var. İşte bir firma satılırsa eğer Intel'le olan anlaşma sona erer tarzında bir takım konuşulan detaylar vardı ama AMD bunu düzeltmek ve güncelleme yapmak zorunda kaldı. Dedikleri son şey şu: hem Intel hem de AMD, bunlardan ikisinden birisi bir firmaya satılırsa, kontrol başka bir firmaya geçerse aralarındaki anlaşma sona erecekmiş. Yapılan anlaşmadaki yasal zemin bu şekildeymiş. Bu önemli çünkü x86 anlaşması dendiği zaman herkes AMD'nin gidip Intel'in kapısını çaldığı ve anlaşma yaptığı tarzında bir düşünceye kapılır ama karşılıklı fayda var arkadaşlar. Sonucunda evet, x86 Intel'in kontrolünde olabilir ama özellikle 64 bit mimarisine geçişte bu karşılıklı anlaşmanın bir yansıması olarak AMD'nin geliştirdiği teknolojileri Intel'de kullanmaya başlamıştı. Şimdi bu iddia şu açıdan önemli: geçtiğimiz yıllarda diyeyim, hatta Qualcomm'un AMD'yi satın alabileceği konuşulmuştu. Geçtiğimiz aylarda da Samsung'un AMD'yi satın alabileceği konuşulmuştu ama bunlar AMD tarafından yalanlanmıştı. Şimdi bu tür bilgilerin gündeme getiriliyor olması sanki hani bir algı yönetimi, bir algı operasyonunda varmış gibi tartışmaları beraberinde getiriyor. Belki ileriye dönük olarak AMD bir firmanın çatısı altına girebilir ya da bir firmayla birleşme de yapabilir. Açıkçası sen ekran kartlarını kullanıyorsun zaten AMD'nin. Evet. Buradaki sistemlerinizdeki bazı ekran kartları AMD tabanlı çözümler. Yani sadece ekran kartı olarak bakmamak lazım.
Tabii ki.
Bir taraftan rekabetin kaybolmaya başladığı bir yerde monopol dediğimiz tekelci bir zihniyet oluşmaya başlıyor. Ne oluyor? Yani ben bu sektörde tek olsam ben de monopol olurum. Giderim her şirketin kapısını çalarım. En çok parayı kim veriyorsa ona giderim ya da en çok parayı benimle beraber çalışmak isteyenden talep ederim gibi bir durum söz konusu. Umarız bu tür kötü şeylerin zeminine hazırlayan bir şey değildir. Çünkü bakıldığı zaman bunların hem özgür hem bağımsız tabii ki finansal güçlü olması gerekiyor. Ama şöyle bir gerçek var. Alternatif olmadığı sürece büyük şirketler hem tekelci zihniyetten dolayı ürünlerin fiyatlarını yükseltiyorlar hem de inovasyon dediğiniz yenilik yapma oranı bayağı azalıyor.
Kesinlikle katılıyorum. Mesela birinci safhada son dönemde PC'ye çıkan oyunların sergilediği performansların ardından pek çok firma AMD tekrar işte yarışa dahil olabilir mi işlemciyle birlikte, bu at yarışında yine başa baş gidebilir mi diye sorular ortaya konulmaya başladı. Bunun yanı sıra senin dediğine bir örnek daha verecek olursak, PlayStation 3'ün lansmanı döneminde konsol $600'dan lanse edilmişti ve
sonra
ardından
Xbox bir çıktı.
Parası olmayanlar gitsin ikinci işe girsin alsın gibisinden bir açıklama yapılmıştı. Onun üzerine Xbox 360 çıktı ve bu rekabet ortamında bayağı bir önde götürdü PlayStation 3'ü son dönemlerine kadar. Yani bu yüzden şey çok önemli. Mutlaka oyunda bir ikinci oyuncu olacak. İkinci kesinlikle oyuncu olmadığı zaman zararlı çıkan bundan son kullanıcılar oluyor muhakkak.
Ya şimdi Talha, Xbox 360 dedin de şimdi Xbox bana bakınca bir firma nasıl iyi kötü yapar?
O zaten ayrı bir tartışma konusu, kesinlikle katılıyorum sana ama onlar da epey toparladılar. Umarız şimdi zaten E3 fuarında bir şeyler ortaya koyabilirler de iyice çevirirler.
Bu arada söyleyeyim, besleyici ekibi zaten takip edenler biliyor, E3 fuarında olacak. Yerinde evet, gelişmeleri yine bölüm sonu canavarında bulacaksınız. Kaldı ki Xbox ile ilgili bir haberimiz de var. Şimdi başlık çok ilginç. AMD ile tarafıyla konuşmaya devam edelim. AMD arkadaşlar 2020 yılında iflas edecek. Evet, bildiğin iflas yani. Bunu söyleyen ben değilim. Keras Steel Capital isimli bir yatırım şirketinin yaptığı bir araştırma bu. Açıkçası ben araştırmaya baktım. Hani emin ol, pek çok öğrenci üniversite bitirme tezi olarak öyle kapsamlı bir araştırma yapmamıştır, yazmamıştır. Sayfalarca doküman var arkadaşlar. AMD'nin yaptığı ürünleri, verdiği vaatleri, hitap ettiği sektörleri, endüstriyel kolları, bir takım analistlere ve yatırımcılara verdiği ekstra bilgilerin hepsini bunlar masaya yatırmışlar. Ve diyorlar ki Ahmet'in ürünleri şu anda ışık saçmıyor. Rekabetçi değil. Fiyat anlamında fiyatı oynamak zorunda kalıyorlar. Buradan da yenilik çıkmıyor. Dolayısıyla gelecek yok. Şu an doğru yapmaya yakın oldukları tek yer konsol. Konsol tarafı ama onda da çürük elmayı ısırdıkları ya da yanlış elmayı ısırdıkları söylüyorum. Çünkü kar getirmeyen bir iş, para kazandırmayan bir iş.
Tabii canım. Mesela düşünürsen konsol sahibi firmalar Sony ve Microsoft da esas konsoldan değil satılan oyunlardan kar elde ediyorlar.
Aynen öyle. Konsol bir aracı. Aslında orada maksat oyun satmak.
Kesinlikle.
Ne yapıyor 200 liradan?
tabii canım 60 liraya Witcher 3 PC platformuna çıkıyor. Konsollara çıkıyor 200 liradan.
Alıyorsun ama ne yapacaksın?
Yani.
Almakta zorundasın. Böyle bir durum var arkadaşlar. Diyorlar ki 2020'den sonra bir adım bile AMD atamaz. Muhtemelen bir iflas koruması isteyebilirler tarzında açıklamaları var. Aslında bir önceki haberle de birleştirdiğimiz zaman bunların arkadaşlar arka arkaya yaşanması belki çok komple teorisi vari bir yaklaşım olacak ama AMD'nin ileriye dönük olarak farklı bir şirket politikası güdebileceğinin de göstergesi. Şu anda hakikaten bakıldığı zaman şöyle bir durum var. Intel'in RG'ye ayırdığı bütçe AMD'nin 10 katı. Ya sen şimdi ne kadar para harcarsan o kadar çok yenilik yaparsın. Yani bu hangi alanda olursan ol. İster oyun geliştir, ister kefirin ballısını yani muzlusunu yap. Ne kadar para koyarsan ürün o kadar güzelleşir. Ya da o kadar güzelleşmeye yakın sonuçlar ortaya çıkar. Açıkçası işlemci tarafında zaten yeni mimariyi bekliyoruz. 2016'da yeni mimari AMD için aslında büyük bir önem taşıyacak. Hani Ertem Şener'di galiba. Ya düğün ya hüzün diye bir şeyi vardır onun. Genelde futbol maçlarındaki bir yorumu vardır oturmuş. Ona benzer bir durum var. Diğer taraftan ekran kartları AMD'nin aslında en güzel giden tarafı ama son birkaç senedir verimlilik tarafında AMD'nin gerisinde kalmışlardı. Şimdi Haziran ayında yine bir ekran kartı var. Ekran kartı ailesini göreceğiz. Ama en nihayetinde bunların hiçbirisi AMD'nin Arge tarafında ciddi paraları tekrar yatırabileceği noktaya taşımasına yetmeyecek görünüyor. Ya da bu şirketin söylediği. Umarız AMD'yi daha iyi, güzel günlerde de görürüz ama özellikle finansal anlamda ki para yönetimini ben şahsen hiç bilmem. Para da tutamam açıkçası. Elime para geçtiği zaman har vurup hemen savururum genelde ama AMD gibi şirketlerin para savururken bunu daha çok teknolojik gelişme yapması gerekiyor Talha.
Evet, AMD oyun dışı kalsa AMD dışında Nvidia karşısında boy gösterebilecek herhangi bir firma var mı? Yıldızı parlayan.
Şimdi tabii sektörde gelişiyor. 10 sene önce bunları konuşmak çok daha mantıklıydı ama şimdi tabii mobil taraftaki gelişmeler çok hızlı. İşte hani bakıyorsun Apple'ın kendi geliştirdiği bir işlemci var. İşte bunun abisinde iPad Air 2'de kullandığı A8X diye bir işlemci var. Hani ortak platform testlerinde öyle ki bugün işte Intel'in geliştirdiği bir işlemciyle mücadele edebilecek performansı ortaya koyabiliyor. Tabii ki bundaki işlemciyle girip hani oyun oynayamazsın belki. Witcher 3'ü bunu oynayamazsın. Ya da Photoshop'ta benim kafamı Mesut'unkiyle değiştiremezsin ama gidişatın yönüne bakıldığı zaman belki 5 sene sonra bunlar bizim pek çok ihtiyacımızı karşılayacak. Şu an konuştuğumuz böyle yüksek performanslı işlemcilerse sunucular ya da bir takım başka özel ya da belki oyun makineleri için sınırlı kalacak gibi görünüyor. Tabii ki o kadar hızlı bir değişim var ki değil besleni bir sene sonra görmek bile çok
kesinlikle
zor.
Kesinlikle çok hızlı bir değişim var.
Ama yani AMD tarafında özellikle yakın zamanda çıkacak ekran kartı ailesi heyecan verici. Seneye çıkacak Zen mimarisi teknik veri anlamında vaatkar görünüyor. Umarız bunlar piyasada ciddi talep toplar ve finansal anlamda AMD daha güçlü günlere doğru adımını atar. Diyerek benim taraftaki ilk partinin son haberini vereyim. Bu seni de ilgilendiriyor aslında. Hı hı. Şimdi Witcher 3 konuşacağız zaten. Bayağı evet, konuşacağız. Son ayların diyeyim en çok tartışmalı oyunlarından bir tanesi. Özellikle donanım uyumluluğu ve bir takım performansa bağlı endişelerle ilgili olarak. AMD diyor ki arkadaşlar Nvidia'nın HairWorks isimli teknolojisinden dolayı bu teknolojisi yüzünden
kıl teknolojisi.
Witcher 3'ün AMD ekran kartlarının performansı sabote ediliyor. Hanım mı arıyor ki?
Kapatalım hemen.
Sabote ediliyor. Dolayısıyla bizim ekran kartlarımız kendi performans potansiyelini ortaya çıkartamıyor. Açıkçası oyunu sen oynadın biliyorsun.
Evet.
Benim daha oynama şansım olmadı iş yoğunluğundan dolayı.
Witcher 2'den daha iyi bir performans sergilediği ortada optimizasyon olarak ama AMD'nin ya da AMD'nin burada bahsetmiş olduğu performans sıkıntısı konusunda sadece Witcher'la alakalı değil. Project Cars yapımcıları da mesela AMD'ye suç atıyor burada. Suç Nvidia'nın değil bizce AMD'nin. Biz adamlara geliştirme sürecinde 20 tane oyun gönderdik. Sürekli
6 ayda bir kere mail atmışlar galiba değil mi? Öyle bir mevzu var.
En son geçtiğimiz sene Ekim ayında mail attılar bize. Biz şimdi nasıl olacak da AMD optimizasyonunu tamamlamış bir oyun ortaya koyacağız.
Bizde çok güzel bir atasözü var. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır.
Kesinlikle.
Şimdi ben bundan Project Cars için söyledim. Nvidia tarafında tabii ki o saç efektleri, saçla ilgili teknolojiler Nvidia'nın sahip olduğu bir takım özel teknolojilerden istifade ederek muhtemelen o özelliğin AMD kartlarda daha yavaş çalışmasını sağlıyor olabilir. Bununla ilgili hani kapıyı açık bırakmak gerekiyor ama tabii AMD'nin de oturup bunları düşünmesi gerekiyor. Sonucunda eğer bu teknoloji Nvidia tarafından eklenmişse ve avantaj sağlıyorsa oturup düşüneceksin. Diyeceksin ki 2016'nın beklenen flash oyunları belli. Bunlar 2 sene önceden aşağı yukarı belli oluyor çıkış tarihleri.
3 senedir yapım aşamasında ve defalarca ertelendi mesela.
O zaman diğer taraftan da gidip sen yapımcıyla işbirliği yapacaksın. Kendi kartların için çeşitli fırsatlar sunacaksın.
Tabii ama mesela AMD kanadında yapılan açıklamalardan bir tanesi de biz zaten optimizasyonumuzu, her şeyimizi sağlamıştık. Witcher 3'ün çıkışını 2 ay kala hop birden bu kıl tüy teknolojisi Gamework işin içine girince her şey berbat oldu diyor. Biraz Nvidia'nın kıl teknolojisi AMD'yi kıllandırmış.
galiba galiba öyle olmuş ama az önce iki haberle de ilişkili.
Ya kesinlikle ilişkili.
Amerikalı John ne diyor? Money talks bro. Paran varsa.
Kesinlikle. Durum bundan ibaret. Bunun dışında AMD'nin de mesela Project Cars'ın yapımcılarının az önce de söylemiş olduğumuz gibi ya biz adamlarla iletişime geçmeye çalışıyoruz ama onlardan cevap gelmiyor. Bizimle çok ilgilenmedi. Ama bunun yanı sıra Nvidia kanadından oyunun lansman sürecinden hani tanıtım sürecinden çıkış sürecine kadar sürekli bir destek sağlandı denmesi de buradaki aslında dengeyi de gözler önüne seriyor diyebiliriz.
Şimdi öyle görünüyor ki aslında AMD sanki burada bir öncelik sırası yapmış gibi. Şu an Nvidia ile kıyasladığımız zaman onların acilen çözmesi ya da öncelik vermesi gereken başka sorunları var. Dolayısıyla bu esnada belki bu tür yapımların bir kısmıyla stüdyolar seviyesinde yeterli iletişimi kuramamış olabilirler ama adamlar açık açık söylüyorlar ya. Kaç kere aradık? Adamlardan 5-6 ayda sadece bir kere neyle geri dönüş oluyorlar. Yani zaten, bu önemli bir şey.
Zaten bu oyunlarla ortak çalışmadıktan sonra da geriye pek fazla bir şey kalmıyor.
Belki de şey diyorlar. Belki
mental desteği falan geldi ama.
Ya şimdi o da 2 senelik hikaye yani. Geriye dönüp 2 seneye baktığımızda elde avuçta bir o var aslında bakıldığında. Adam gibi hani bir AMD özel gelişim olarak değerlendirebileceğimiz. Sana sorayım acaba burada sanki konsolların zaten hepsi bizde durumunun yarattığı bir hani nahoş ortam olabilir mi? Acaba tembelliğe mi vurdular ya da zaten biz o tarafı garantiledik. Oyun yapımcıları zaten bizi seviyorlar. Konsol tarafına yakınız. Oradan PC'ye de bir şekilde bu işi devam ettiririz yani, tarzında bir yaklaşım mı var acaba?
Olabilir ama işte mesela yine Project Cars yapımcılarının yapmış olduğu bir açıklama var. Diyor ki zaten AMD tabanlı, AMD tabanlı konsollarda biz optimizasyonumuzu gerçekleştirdik. Ama iş PC sürümüne gelince aslında senin dediğin gibi hani biz konsoldan zaten aldık yürüdük. PC çok da önemli değil mi? Gibisinden bir yorum ortaya çıkıyor. Çünkü PC kanadında AMD yardımcı olmamış. Zaten diğer tarafta konsol optimizasyonunu Project Cars yapımcıları tamamlamış. Yani çok açık uçlu bir olay. Yani nasıl desem ki konu konuyu açıyor burada. Ama Nvidia'nın benim gördüğüm kadarıyla bu tarz oyunlarda böyle çok daha fazla insana hitap eden oyunlar, çok popüler oyunlara oynama noktasında daha ciddi yatırım yaptığı aşikar. Zaten sürekli yeni teknolojilerini gösteriyor. Yok efendim gerçekçi çimen. Yok efendim gerçekçi saç.
Hop sonra Titan X ekran kartı 3000 dolara. Yani,
tabii ki de haliyle.
Halacım gel buraya. Haliyle, 3000 dolara.
Ya haliyle şey de olacaktır. Nvidia'da belki bir noktada hakikaten böyle bir şey yapmış olabilir. Ya zaten direkt olarak şey demiyorlar. Yok canım böyle bir şey değil. Ha belki etkilemiş olabilir diyorlar onlar da açık açık. Bunları kendi lehine kullanıyor olabilirler firmalarda. Yalnız, ben böyle bir teknoloji koyayım. Ya birazcık da ben rakip firmaya yoluna da taş koymuş olayım bu teknolojiyle birlikte diyor olabilirler.
Ya AMD tarafında da biliyorsunuz özellikle Tomb Raider'la TraceFX'den yine saç üzerinde yoğunlaşmış teknolojileri vardı bunların. Biraz klatüye kafayı takmış durumdalar bu dönemde. Ama açıkçası bakıldığı zaman hem Project Cars olsun hani Witcher 3 olsun bunlar hakikaten heyecanla beklenen oyunlardı. Hoş Project Cars beklendiği kadar çıkmadı.
Çok yani da evet.
Benim kadar gözlemlediğim kadarıyla. Yani insan daha farklı bir şey bekliyordu. Oynanabilirlik tarafına başka geliştiriler getirebilirsin. Grafik tarafına ya da sunduğu atmosfer anlamında her açıdan daha fazlası sunabilen, kendi içine tabii eksikleri olan oyunlar da var yani.
Tabii kesinlikle. Ben buradan Witcher 3'ten devam etmek istiyorum.
Dur onu girmeden ben bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Burada AMD tarafında bu kadar bir de sürücü tarafı var. Şimdi AMD'nin en zayıf olduğu taraflardan birisi sürücü. Yani Nvidia'nın hakikaten sürücü birimi, sürücü bölümü o kadar güzel çalışıyor ki ya da son döneme kadar güzel çalışıyorlardı. Çünkü onlarla ilgili bazı kötü haberlerimiz de var. Ama AMD o tarafta biraz daha geriydi. Şimdi bu kadar eleştiri sonrasında Catalyst sürücü paketinin 15.5 beta versiyonu duyurdular. AMD'de bir huy edindi. Bir beta versiyonu ortaya atıyor. 6 ay sonra anca bitmiş versiyonunu çıkartıyorlar ama bu sürücüyle birlikte hem Witcher 3 hem de Project Cars'ta performans olayını büyük oranda çözdüklerini söylüyorlar. Ama tabii performans olayını çözüm derken de tessellation'dan kısarak performans çözmenin de çok bir esprisi yok. Varoluğunu koruyarak üzerine performans anlamında nelere getiriyorsun o önemli ama en nihayetinde bunu da söylemiş olalım. AMD ekran kartı kullanıcıları varsa son beta sürücüyle bu oyunu tekrar deneyebilirler.
Ondan sonra deneyim etmeleri lazım. Witcher 3 dedik arkadaşlar. Son dönemlerde çokça konuşuldu. Gerek grafikleriyle, gerek sunumuyla, gerek hikayesiyle, gerek oynanabilirliğiyle. Ama her şeyden fazla oyun grafikleriyle ön plana çıktı. Ve tanıtım videosundan sonra gelen oynanış videolarına bakıldığında pek çok oyuncu gözle görülür bir şekilde grafik düşüşlerinin yaşandığını ve bunun da oyun satışlarına etki edeceğini falan dile getirmişlerdi. Şimdi baktığımız zaman gerçekten de oyunun grafiklerinde bir düşme yaşanmış.
Evet.
PlayStation 4 ve Xbox One sunumlarında, özellikle PlayStation 4 sunum sürümünde yer yer FPS düşmeleri yaşanıyor. Xbox 360'da da 900p 1080p yerine göre dinamik bir çözünürlük sunduğu için bu frame oranlarını
hissettirmeden aslında geçirmeye çalışıyorlar herhalde.
Biraz daha frame oranlarında 30 FPS'yi yakalama noktasında başarılı olabilmiş bir konsol olarak gözüküyor. Ama PC sürümüne baktığımızda arkadaşlar, bizim en çok hani ultra ayarları açtığımızda o ilk tanıtılan videolarında olmasını gibi umduğumuz oyun değil. Witcher 3 görsel olarak güzel mi oyun? Evet. Ama downgrade'lemiş mi? Evet. Bu noktada zaten CD Projekt geçtiğimiz günlerde bir açıklama gerçekleştirdi ve evet, biz tanıtım videosundaki gibi bir oyun yapamadık. Zamanında tanıttık ama yapmaya çalıştığımızda ya bu olmuyormuş abi. Biz bunu gösterdik ama biz bunu çalıştıramayacağız.
Ya da demiyor ki bunların hepsi ticari kararlardı, kusura bakmayın. Biz önce ortamı biraz ballandırdık, şenlendirdik.
Evet. CD Projekt'ten açıkçası hiçbir şekilde beklemediğim bir adımdı. Ama çıkıp en azından dürüstçe bunu dile getirdiler. Ubisoft'taki gibi hiç şey yapmadan, konuşmadan downgrade edip buyurun efendim diye sunmadılar. Ama bunu hiç değilse
of, Ubisoft
çıkıp erkekçe evet arkadaş biz downgrade yaptık dediler. Ama ben burada birazcık şeyde de suç buluyorum. Oyuncularda da suç buluyorum. Yapımcı ekipler tabii ki de suçlu ama ben burada oyuncuların abi vaat satın almalarını istemiyorum. Oyun satın almalarını istiyorum. Çünkü bu trailerlar sadece bir vaatten ibaret. Oyun çıkmadığı müddetçe yani ön siparişler falan filan. Witcher 3 için konuşmuyorum çünkü Witcher 3 tamam downgrade demiş bir oyun ama bunun karşısında hakkını da vermiş bir oyun. Yani görsel olarak iyi seviyede. Sadece tanıtılan videodaki gibi.
Kötü değil yani, Allah var. Hani hakkını yemeyelim.
Yani kötü bir şey değil. Görsel olarak kötü seviyede değil. Ama tanıtılan videoyla kıyasladığınızda gerçekten de
yani şimdi şöyle bir şey var. O videoyu baz aldığın zaman diyorsun ki kesinlikle son dönemin en iyi grafiklerine sahip oyunu gelecek. Öyle bir video var ortada. Ama önce PlayStation 4'te daha sonra PC'de deniyorsun. PlayStation 4'te nispeten cihazın kendi potansiyeli çerçevesinde güzel görünüyor bence. Bence PC'de oyun hakkını veremiyor açıkçası.
Evet, benim zaten haberin de başında belirttiğim nokta oydu herhalde. Hani ultra ayarlarda açtığın zaman o tanıtım videosundaki görüntüyü istiyordun. Çünkü her zaman için söyledik ki Witcher 3 PC bazlı bir oyun, PC odaklı bir oyun ve PC'nin gerçek anlamda bütün niteliklerinden faydalanacak. En azından tek tesellimiz Witcher 2'de olduğu gibi optimizasyon sorunlarıyla çıka gelen bir oyun olmadı. Ha tabii ki her PC odaklı oyunda olduğu gibi ufak tefek sorunları var ama genel itibariyle problem.
Ben sana söyleyeyim, yakında bir güncelleme yer bu. Çünkü çok fazla eleştirildi o kalite tarafı. Yani, evet. O tarafta belki kısmak zorunda kaldıkları bir takım şeyleri tekrar açabilirler diye. Ya
zaten mesela yapılan bu işte oyunun kodlarına falan giren oyuncular, bazı modcular oyunun bazı ayarlarıyla oynanırsa işte biraz daha görsel olarak iyi konuma geldiğini falan diye getirmişler. Hatta ben burada ufaktan 3 tane mod tanıtacağım müsaaden olursa. Oyunun aslında mod demeyelim, bazı ayarları arkadaşlar modcular tarafından sunulmuş 3 tane ayarı var. Mesela CineFX grafik modu ile birlikte çözünürlüğü 1080p üzerine çıkarabiliyorsunuz. İkinci modumuz oyunun içerisinde Witcher 1 ve 2'de yer alan ama 3. oyunda garip bir şekilde yer almayan depolama sistemi. Aslında atınıza yeni eğer aldığınız zaman deponuz artıyor ama eski Witcher oyunlarında tavernaya gittiğiniz zaman üzerinizdeki eşyaları tavernacıya verebilirdiniz ve oradan tekrar alışverişinize devam edebilirdiniz. Bu oyunda yok. İkinci modumuz bununla ilgili. Over 900 isimli modla birlikte arkadaşlar taşıdığınız ağırlığı yanlış hatırlamıyorsam 50 kilogramdan 9000'e çıkartabiliyorsunuz. Ve son modumuz da Lower XP Threshold adıyla geçiyor. Ve Geralt'a daha hızlı XP kazandırıyor. Bu benim birazcık oyunun kolaylaştırmaya yönelik olduğunu düşünüyorum ama özellikle CineFX grafik moduyla 1080p üzerinde çözünürlük, yani 4K desteğinin gelecek olması da.
Yani burada aslında biraz oyuncuların da uğraşması, kurcalaması gerekiyor. Bir takım modlarla en nihayetinde bazı grafik ayarlarını oynanabilirliği iyileştirebilmek adına geliştirmek de mümkün.
Tabii ki.
Tabii burada şey de söylemek lazım. Hani Red Engine 3 motorunu kullanıyor. Yine kendisine as motor kullanan oyunlardan tabii bir tanesi. Sonucunda
in-game engine dediğimiz.
Aynen öyle. Hani bu motor arkadaşlar yeni nesil motorlardan bir tanesi esasında. 64 bir teknolojisi için optimize edilmiş sağlam bir motor ki özellikle altı çizilen detaylar genelde bulut, duman, partikül efektleri ki burada aslında partiküllerle birlikte su içerisinde, su üzerindeki efektlerine daha gerçekçi, daha dünya gerçek dünya koşullarına yatkın olduğu söyleniyor. Burada Witcher 3'ün hakkını teslim edelim. Hakikaten mesela suyun içerisine girdiğin çıktığın zaman oradaki efektler muazzam.
Zaten şöyle bir şeylerdi.
Ya motor çok güçlü esasında.
İyi. Oyun görsel olarak gerçekten iyi bir oyun. Ama ultra ayarları açtığında o ilk tanıtım videosunda görmek istediğin sahneyi göremiyorsun. Oyunun bir downgrade dediği gün gibi aşikar ve bunu da yapımcı ekip
iki tane
şeye dile getirmiş
980
durumda.
980 ekran kartı alacaksın. Ondan sonra yani, 4K monitörlerle
oynamaya devam edeceksin. Aynen. Oradan gideceksin. Benim buradan bir diğer haberim Doom 4 ile ilgili arkadaşlar. Biliyorsunuz yapım süreci yılan hikayesine dönmüş oyunlardan bir tanesiydi. Sen de yakından takip ediyorsundur diye düşünüyorum. Çünkü Doom dediğiniz zaman ilk önce PC oyunculuğu akla gelir diye düşünüyorum. Doom 4 arkadaşlar biliyorsunuz bir geliştirme sürecine girdi. Sonra John Carmack ayrıldı yapımcı ekipten. Oculus Rift'e geçti. Bethesda o süreçte işte tamamen projeyi durdurduğunu ve sil baştan yeniden yapacağını dile getirdi vesaire. Ve nihayetinde o ilk iptal edilen videoyu yayınladı. Bunun yanı sıra E3 2015'te de yeni Doom'la karşılaşacağımızın haberini verdi. İptal edilen projeye baktığımızda iyi ki iptal edilmiş diyorsun. Çünkü Doom dediğimizde aklımıza gelen Mars atmosferi, işte cehennemden gelen canavar atmosferi, tek başına verdiği bir mücadele atmosferi gitmiş. Killzone'la Call of Duty arası böyle bir garip bir direnişçi grup var. Böyle bir ya robotlar.
Doom'u Doom yapan figürlerin çıkartıldı. Tamamen daha hepsi gitmiş. Ortamalı. Hani ortanca anonim bir oyun yapmışlar.
Herkesin
yani.
Herkesin yapabileceği tarzda bir oyun ortaya çıkmış. Doom'un ruhundan eser olmayan bir oyun. Ya tamam. Görsel olarak güzel duruyor. İzlediğiniz video arkadaşlar eski bir video olduğu için 360p. Maalesef 1080p'sini bulamadık. Çünkü iptal edilmiş bir proje ama en azından şeyi görebiliyorsunuz. Grafik motorunun gayet yeterli olabileceğini görebiliyoruz. Ama bunun yanı sıra da Doom'u Doom yapan unsurlar yok.
Yani ya bu, insanların bence bunlar olmayınca da insanların bence Doom 4 ile ilgili beklentisi hani süper grafikler yani grafikler güzel olsun. Yani o konuda tabii zaten ki, bir standardı tutturması gerekiyor ama genel olarak öyle zannediyorum ki istenen şey o ambiyansın, atmosferin yakalanması.
Tabii ki kesinlikle.
O korku dolu ortamın oluşturulabilmesi. Yoksa hani grafiği ondan biraz daha iyiymiş. Witcher 3'ten az kötüymüş. Diğerinin halliceymiş değil ya sorun
tabii
orada.
Tabii yani burada hani sidik yarışına girmek diyelim tabiri caizse. Doğru değil ama zaten grafikleri de oynanabilirliğe uygun şekilde yapmak lazım. Grafiğe abanıp da oyunun içi boş bir şey yapmak uygun olmaz. Zaten pek çok oyunda son dönemde böyle geliyor. Çok ender oyunlar hani oynanabilirlik babında da gerçek anlamda bir şeyler sunabilecek nitelikte. Doom 4'ün bu iptal edilen versiyonunu gördükten sonra iyi diyoruz. Allah şükür kurtulduk yani bu oyundan. Ve yeni versiyonunu da büyük heyecanla bekliyoruz. Siz acaba bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Doom'un eski versiyonundaki gibi mi olmalı? Yoksa daha fazla, daha geniş kitleye hitap etmesi için oyunda biraz böyle mainstream değişimlerin yapılması normal mi, doğal mı? Yorumlarınızı ben büyük heyecanla
bekliyorum. Ne diyorsun? Biz çubuk tocağı karışmadan çıkar mı bu oyun yani?
Yok çıkar ya. E3'te yeni bir şeye gelecek. Bethesda'da
yani çünkü artık öyle bir noktaya geldik. Sanki her an yeni bir şey çıkacakmış da iptal edecekmiş gibi bir hissiyat var ya.
En azından.
Yani bir güven yok artık orada.
Tabii. Şu da hoşuma gitmiyor değil. Bethesda ne yaptığının farkında, yanlış yaptığının farkında ve bu yanlıştan dönmüş durumda en azından. Karşımıza çıkacak yeni oyunda biraz daha Doom ruhuna sahip bir oyun olabilir. Bethesda tarihinde ilk defa E3 fuarına katılıyor. Bu noktada da çok büyük şeyler bekliyorum ben.
Ya herhalde. John Carmack da burası işin ucundan sahiplenmiş oluyor. Oculus Rift'le beraber bu o ambiyansta.
Oğlum Bethesda ile kavgalar çok zor.
Yani hani işte hani benim mirasım diye baksa olayı. Çocuğum büyüdü, belki yetişkin oldu. Üniversiteye gidecek şimdi. Tamam mühendislik okuyacak. Oculus Rift'i de bu işe dahil edeyim derse. Belki çünkü o atmosferde olur. Oculus Rift'le beraber var ya yani hani öyle bir korku dolu anlar yaşarsın ki bir daha oyun oynamak istemeyebilirsin
Doom
ya.
Doom zaten korku.
Yani aynen
özellikle
öyle.
Özellikle Doom 3'te korku çok iyi bir şekilde kullanılmıştı.
Doom 1'e gitti şimdi kafam ya birden. Hakikaten seninle de video öncesinde konuşuyorduk ki yani bilgisayar oyunculuğu dediğin zaman bir yerden başlasın herhalde Doom'dan başlarsın yani. Evet, ha, Commodore'lara vesaire gidilebilir belki ama modern oyunculuğun başlangıcı olarak
bizim, MİHEK taşı diyebileceğimiz yani oyunlardan bir tanesi.
Quake işte bizim 90'lı yılları bitirdiğimiz oyunlarda esasında baktığında. Sonrasında işte Half-Life'ler vesaire geldi. Ama hakikaten şeydi. Sen devam edecek misin?
Tabii ben sana paslayayım.
Şimdi o zaman arkadaşlar Microsoft cephesinden Windows 10 ile ilgili gelişmeler var. Bunlarla devam edeyim. Çünkü bu gelişmelerden bir tanesi Xbox tarafında doğrudan oyuncuları da etkileyen gelişmelerden biri olacak. Şimdi önce Windows 10 tarafına bakalım. Biliyorsunuz ön izleme sürümünü Windows 10'un isterseniz ücretsiz bir şekilde Windows Insider sitesi üzerinden bir Microsoft hesabıyla giriş yapıp bilgisayarınıza kurabiliyorsunuz. Bunun belli aralıklarla yeni versiyonları çıkıyor. Yeni özelliklerin, yeni iyileştirmelerin, performans kazanımlarının sağlandığı versiyonları dağıtılıyor. Geçtiğimiz gün Windows 10'un 10.122 kodlu ön izleme sürümü dağıtıldı ki ben de hemen eve kurdum. Bundan önce 10.074 vardı. Ondan sonra bu sürüm gelmiş oldu. Şimdi yeniliklere bakıldığı zaman hep böyle kozmetik güncellemeler gibi görünüyor. Örneğin yeniliklerden bir tanesi şu arkadaşlar. Project Spartan ya da yeni isimle Microsoft'un Edge adını verdiği Internet Explorer'ın yerini alacak yeni tarayıcıda siz YouTube'a girip müzik dinlediğiniz zaman sekmenin yanında bir müzik çalar ikonu olacak. Zaten Chrome'da yıllardır olan bir şey. Windows 10'un koca sürüm güncellemesinde altı çizilen detaylardan bir tanesi buydu. Ama bu işin esprisi tabii. Daha önemli güncellemeler var. Biliyorsun Windows 8'de başlat menüsünü kaldırmışlardı. Daha sonra tekrar geri gelmişti. Şimdi Windows 10'la beraber onu daha göze hoş gelen bir kimliğe büründürmüşlerdi. Son sürümle birlikte arkadaşlar sağdan ikona tıklayarak ekranı kapla modunda bir başlat menüsü yerine bildiğiniz alıştığımız tek tip bar formunda bir başlat menüsüne geri dönüş yapmış durumdalar. Üst taraftaki ayarlar ve dosya gezgini gibi menü seçeneklerini de en alta taşımışlar. Bu yine önemli geliştirmelerden bir tanesi. Aynı zamanda ikisi bir bilgisayarlarda tablet formunda kullanım için tile dediğimiz canlı kutucukları, karoları da büyütmüşler. Bu da yine muhtemelen tablet kullanımı için küçük ekranlı cihazlarda kullanım kolaylığı sağlayacak. Yine arka planda performans iyileştirici gelişmeler var. Biraz AMD ağırlıklı gittik ama Microsoft diyor ki AMD ekran kartı sahipleri kesinlikle bu sorunu kurmasınlar. Çünkü özellikle internet tarayıcısının sürücü tarafında uyumsuzluklardan ötürü sürekli çöktüğü.
Milletin nedir bu alıp veremediği
sistem AMD'ye ya. Ya da AMD'nin millete veremediği nedir? Ya, öyle bakmak
bir
lazım
de,
yani.
Bir de o açıdan bak, kesinlikle. Bu farklı bir açıdan bakmak lazım bir de.
Açıkçası ben Windows 10'u kullanıyorum. Şöyle söyleyeyim. Evet, bazı bilgisayarlarda iyi çalışıyor ama genelde bakıldığında hala kararsızlıkları var. Ön izleme sürümünü günlük sürüm gibi kullanmak. Çok rutin işler için belki mümkün olabilir ama spesifik iş alanlarında ekran kartının kullanıldığı bazı anlarda sıkıntı yaratabilir. Bu haberlerden bir tanesiydi. Bir diğer haberimiz, biliyorsunuz Microsoft yeni Windows'la beraber tüm ürünleri tek bir çekirdek etrafında şekillendirecek.
Bütünleşik yapıda.
Bütünleşik yapı aynen. Bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, telefonlar ve Xbox aynı çekirdek mimarisi üzerinde tabii kendisi NAS arayüzlerle şekillenecekler. Şimdi biz geçtiğimiz günlerde Microsoft'tan bir konuyu da burada ağırlayıp canlı yayın yapmıştık zaten. Orada da durum ucundan da olsa paylaşılmıştı esasında. Xbox One tarafında Windows 10 güncellemesinin ne zaman alınacağı büyük merak konusu. Bu konuda bazı dedikodular vardı ama Microsoft'tan Xbox'ın liderlerinden Phil Spencer bu konuyla ilgili açıklamayı yaptı. Diyor ki yazdan sonra muhtemelen son çeyrekte Xbox tarafında da Windows 10'un betası kullanıcılara verilecek. Bu önemli çünkü hem yeni özellikler hem arayüz tarafında bir takım güncellemeler ve hem de performans tarafında bir takım artışları bekliyoruz Xbox One cephesinde. Sen şu anki konsolun durumunu düşündüğün zaman sence hani performans vadinde bulunan bir güncelleme konsolu ne kadar ittirmeli? Yani ne kadar üzerine getirirse sence Xbox kullanıcıları mutlu olur. O Allah'a şükür Microsoft bizi gördü ve ya, durum iyileşti
diyebilir. Zaten Phil Spencer daha önce yapmış olduğu açıklamalarda derdi şey demişti. Yani bu DirectX 12 ve Windows 10'un çıkışıyla birlikte evet Xbox One'da bir performans artışı
PC olacak,
olacak
zaten bunlar bildiğin ya
evet,
ondan sonra.
Hani tutup da böyle aşırı derecede böyle dramatik anlamda bir değişiklik olmayacağının altını çizmişti. Bunun yanı sıra zaten hali hazırda Xbox One alan kullanıcılar, çözünürlük değerlerinin farkında olup da alan kullanıcılar. Ve bence onlar için çözünürlükten ziyade Xbox Live'ın daha başarılı olması, Xbox One'ın Kinect'le birlikte kullanımının daha aktif olması çok daha önemli bir değer taşıyor diye düşünüyorum. Bu noktada mesela baktığımız zaman her oyunun da böyle 1080p dayatmasının yapılmasının da pek de sağlıklı olmadığını görebiliyoruz Witcher 3 ile birlikte aslında. Ve konsol oyunculuğunda bence çözünürlük çok da büyük bir olay değil. Yani ben çok uzun soluklu bir konsol
bazı oyunlar vardır öyle bir oynanabilirlik sunar ki 720p'de inanılmaz keyifli oynarsın.
Burada performansını etkilememesi çok önemli. Oynanabilirliğini etkilememesi çok önemli. Ben PC oyuncularının gözünden bakmıyorum olaya. Konsol oyuncularının gözünden bakıyorum ve benim etrafımda ben de aktif bir şekilde Xbox One kullanıcısıyım. Burada PlayStation 4'ü kullanıyorum. Her iki konsolda kendine has artıları eksileri var. Xbox One'ın en büyük eksisi lansman sırasında son derece itici bir şekilde kullanıcıların karşısına çıkmasıydı.
Değil mi? Nasıl rezil bir sunum bu?
Evet, PlayStation 3 nasıl ki oyuncuları kızdırdı. $600 satıyoruz. İşte parası yetmeyen gitsin ikinci işe girsin alsın falan gibisinden muhabbetler yaptılar. Sen Xbox 360 gibi çok güzel bir sistem kurup üstüne böyle gelip de internetsiz çalışmıyor bu. Elektrikli süpürgede elektriksiz çalışmıyor diye siz gidip elektrikli süpürge almıyor musunuz gibisinden saçma sapan yorumlarda bulunur. İnsanları sinirlendirdi.
Öyle bir lansmandaki adam sanki Netflix'e uydu kutusu yapmış yani.
Evet. Kesinlikle.
Basketbol yani, maçları izle, Amerikan Futbol Ligi'ni izle. Yani.
Ama bunun dışında her ay gerçek anlamda Xbox Live'a yönelik güzel güncellemeler geliyor.
Ya,
ama
Xbox'ın zaten en güzel tarafı da orası.
Evet, sürekli güncelleme alıyor. Microsoft'un yazılım kanadında ağırlıklı olan bir firm olduğu
arayüz,
için.
Çok oyuncu sistem vesaire inanılmaz.
Yani Xbox bana güzel günler bekliyor ama ben bu 900p oranından kurtulabileceklerini pek zannetmiyorum. Çünkü her iki konsolda baktığımız zaman çıkış dönemlerinde sıkça dile getirilen ya bu konsollar aslında sanıldığı kadar şey değil, güçlü değil konusunda zaten gözler önüne seriyor ama dediğim gibi yani Xbox One kullanıcısı çok arkadaşım var ve hiçbirisi de ya 900p bu oyunu oynanmaz ben bu konsolu satacağım demiyor açıkçası.
Yani zaten
gelen güncellemeleri
bir bekliyor. Yerden sonra bu jenerasyon farkında olanlar biliyor zaten hani bir önceki jenerasyonlar gibi olmayacak.
Kesinlikle olmayacak.
Buradaki olay farklı. Bundan sonra bu cihazlar daha çok servis aracına dönecekler. Belki 5 sene sonra artık hani şu yıllardır konuşulan işte Sony satın almalar yaptı bu işi vesaire. Belki biz buluttan oynayacağız yani. Bunlar bizim için sadece oyuna ulaştığımız aracı cihazlar haline gelecekler. Bile. Çünkü zaten bugünden sonra bir konsolun işte PlayStation 3 ve Xbox 360'daki gibi PC teknolojisinin önünde bir performansla piyasaya çıkmasını beklemek mümkün değil.
Tabii ki.
Böyle bir şey olamaz zaten. Teknolojinin çünkü gidişatında, gelişim sürecine aykırı bir durum olur bu. Dolayısıyla muhtemelen Sony ve Microsoft'un aslında bizim görmediğimiz, şu an öngöremediğimiz farklı planları var bu konsollarla ilgili.
Mesela sanal gerçeklik cihazları bunda ön planda olduğunu düşünüyorum ben. HoloLens gibi. Nasıl ki Nintendo Wii ile birlikte harekete duyarlı kontrolcüler oyun dünyasına yeni oyuncuların katılmasına sebep olduysa, gerek Microsoft kanadından HoloLens, Xbox One'a uyarlanacağı söyleniyor. E3'te yine demolar gösterileceği söyleniyor. Aynı şekilde Project Morpheus'la birlikte konsollara daha farklı kullanıcı kitlelerini çekmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Bunun dışında senin dediğin gibi bu konsollar ancak ilerleyen dönemlerde bir aracı olabilirler. Çünkü geçtiğimiz nesilde olduğu gibi böyle 7-8 sene
yok, mümkün
bir
değil.
Konsol duracak. Ve oyun yapımcıları da buna göre kendini ayarlayacak. O dönem geçti
ben
diye düşünüyorum.
Ben çıktığı gün öngörüm yapmışım. 2018 demişim ben. Bunlar için benim öngördüğüm tarih. Bir şekilde zaten zaman içerisinde bunlar hani refresh versiyonları çıkacak. Refresh versiyonları bence önceki jenerasyonu kıyaslarında bunu söylediğim zaman bazı oyuncular kızıyor. Ya, bu konsolun doğasına, konsol mantalitesine aykırı bir durum ama özellikle Xbox One tarafında arada bir performans sıçraması yapacak, donanımsal gelişim olacaktır diye düşünüyorum.
Olabilir.
Çünkü diğer yani türlü çok geride kalacak.
Oyuncular şey, sözünü kesiyorum özür dilerim. Oyuncular şey düşünüyor da hani eskiye düşünüyorlar.
Şimdi, uyum programları vesaire tarzında bir bakış açısı var ama yani.
Oyun endüstrisi inanılmaz değişti. Free to play'ler, erken erişimler, AAA yapımlar, indiler. Yani çok farklı iş kolları var ve oyun donanımları yani video oyun konsollarının da buna ayak uydurması lazım. Sürekli kendini tüketen bir sektör haline geldi.
Ya çünkü sonucunda hani in-game motordan bahsettik az önce. Bugün artık bazı yapım şirketlerine bakıyorsun diyor ki artık ben kendi motorumla ilerlemek istiyorum diyorlar. Çünkü bir yerden sonra kendine özel bir şeyler koyman gerekebiliyor üzerine. Dolayısıyla bu noktada da adam bir motor geliştirirken yaklaşımlarından birisi de şu: en güncel teknolojiler için ben bu motoru geliştireyim, sonra başkalarına satabileyim bunu. O mantıkla hareket ediyorlar. Dolayısıyla bugün 2 sene sonra çıkacak oyunlar için geliştirilen motorla bu motor tabii ki geriye dönük olarak bu konsollarla uyum arz edecek ama aslında İdeal performans noktası en ileri teknoloji için optimize edileceğinden dolayısıyla belli bir geride kalma durumu söz konusu olacak. Hani tabii ki konsollar geriye dönük uyumluluk sergilemeli, performans konusunda iki jenerasyon arasında, iki kullanıcı arasında fark olmamalı gibi unsurlar var ama diğer taraftan da sen 2018 yılında 250 lira oyun satarken de onun varlık sebebi olan argümanların arasında daha yüksek grafik kalitesi gibi bir takım şeyler sunabilmen gerekiyor.
Yani kesinlikle.
Böyle bir keşmekeş durumu var ama Xbox'ın ben Windows 10 güncellemesiyle beraber daha da iyi bir noktaya taşınacağını
tabii,
düşünüyorum açıkçası.
Bir de zaten Xbox One'a bu kış döneminde çok güzel oyunlar geliyor. Onlar da alıp götürecektir Xbox'ın.
Zaten gelsin artık yani. Hani dedim, yani burada bir sıkıntıları var.
Tomb Raider'ın yeni oyunu, Halo 5 gelecek, Gears of War Remastered yanına yeni Gears of War oyunu duyulacak vesaire.
Bu arada sen Halo'nun o dizi serisini izledin mi ya, TV dizisi olanı?
Evet.
Beğendin mi?
Yani ama hangisinden bahsediyoruz? Dur şimdi.
Son
Nightfall serisini izlemedim henüz.
Şu Ünlü yapımcı, ünlü yönetmeni çektiği bir tane var.
Yok. Neil Campbell'ınki herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam.
Olabilir. Şimdi ben de isim karmaşasına
hatırlamıyorum ama.
Kapıldım, çıkaramadım
beğenmedim
ama.
Hayırdır.
Beğenmedim ya. Bana çok şey geldi ya. Belki atmosfer öyle yaratılmak istedim.
Ben Halo 4 öncesindekileri izledim. Hoşuma gitmişti ama bunu izlemediğim için çok da fazla.
Ama zaten onların yönetmenleri de çok iyiydi zaten. Bu son yapımda yani bana sanki çok zorlama böyle bağımsız gibi, ufak bir bütçeyle çekilmiş gibi geldi. Sonucu
genellikle
o.
Evet o tatta oluyor.
Çünkü Halo dediğin zaman da Microsoft tarafının yani Xbox kampının en büyük franchisinglerinden bir tanesi.
Tabii canım.
Dolayısıyla hani beklenti orada ister istemez.
Zaten adamlar gidip isim haklarını falan satın aldılar bancadan.
Bu arada bak hani Xbox'tan bahsetmişken Windows Phone'un da biz donanım haber tarafında geçtiğimiz günlerde Windows 10 Mobile'in en son sürümlerinden birisini inceledik. Yeni bir Xbox uygulaması da var. Artık mobilden Xbox ekosistemindeki başarılarını görebiliyorsun, takip edebiliyorsun. Oynadığın oyunlarla ilgili achievement'larını görebiliyorsun, arkadaş listeni görebiliyorsun, yaptığın aktiviteleri takip edebiliyorsun. Yani tüm o unify yapıyı, bileşik yapıyı oluşturabilmek adına Microsoft 4 koldan şu an saldırıyor. Umarız sonucu da hayırlı olur.
Evet. Özellikle Windows 10'da GameDVR falan gelecek. O beni çok heyecanlandırıyor.
O zaman Windows 10'un PC tarafındaki bir gelişimiyle daha devam edelim. Oyuncular için, oyun dünyası için Windows 10'un en büyük gelişimi olarak DirectX 12. Hani bakıldığı zaman %30 ila %50 arasında performans gelişimi bekliyoruz biz. Sadece DirectX 12'nin katkılarıyla beraber güncel donanımlarda. Magical 2'nin geliştiricisi demiş ki Vulkan, ki Vulkan da Kronos grubun geliştiren, OpenGL'i geliştiren konsorsiyumun geliştirdiği yine low level API dediğimiz metal seviyesinde, makine seviyesinde geliştirmeye, yani konsol seviyesinde uygulama geliştirmeye izin veren yeni uygulama geliştirme ara birimi olacak. Bu diyor DirectX 12 evet belli bir performans sıçraması getirecek ama bizimki diyor üzerine, yani daha doğrusu bizimki derken Magical 2'nin geliştiricisi diyor ki Vulkan daha da fazlasını getirecek. Bu açıkçası önemli. Zaten DirectX 12 ile beraber biz bir %50 kazanırsak, üzerine Vulkan dediğimiz teknolojide %15-%20 koyarsa Yani yeni bir donanıma sahip kullanıcı birdenbire ciddi bir performans sıçraması yaşayabilecek. Yani 50 kare oynarken oyunu birden 70-75 kareye çıkabilecek. Bu gerçekten inanılmaz bir gelişim olur diye düşünüyorum. Bu arada Vulkan'la ilgili şunu söyleyelim. Vulkan esasında AMD'nin Mantle teknolojisinden devşirme bir yapı. Tabii ki üzerine bir takım ekstra argümanlar gelecek. Özellikle çok çekirdekli işlemcilerden maksimum randımanı verimi almak adına bir takım yaklaşımları var. Diğer low level API'lardan farklı olarak. Heyecanla bekliyoruz açıkçası.
Evet, buradan oyun dünyasına geçelim arkadaşlar. E3 yaklaşırken oyun endüstrisinden yavaş yavaş da böyle yeni oyun duyuruları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oyuncuları çok fazlaca heyecanlandıran, özellikle araba yarışı seven oyuncuları çok fazlaca heyecanlandıran bir duyuru geldi. Need for Speed Underground Reboot olarak tekrar duyuruldu arkadaşlar. Ancak ben bu heyecanlanmanın kursaklarda kalacağını düşünenlerdenim.
Niye? Daha niye böyle düşünüyorsun?
Need for Speed Most Wanted serisini reboot yaptı EA. Geri getirdi. Yani Most Wanted, o beklenen Most Wanted gelmedi. EA burada aslında eski markaların adını kullanarak tekrar böyle bir heyecan, bir coşku.
Çok güzel bir örnek benim FIFA mesela. Değil mi? O da aynı.
Yani mesela FIFA 15 çok da şey değil. Ben pek beğenilmedi. Ama 14 gerçekten çok çok iyiydi. 11, 12, 13 bu oyunlar da gerçekten
15
iyiydi.
Ama yani 15 biraz afalladıkları bir yer
oldu. Birazcık daha evet sıkıntılı bir oyundu açıkçası dengeler konusunda vesaire. Need for Speed Underground arkadaşlar çok derin bir araç kişiselleştirme ki zaten Need for Speed Underground'un en önemli özelliği buydu. Yeni Reboot oyununda da yine bu derin kişiselleştirme seçeneklerine sahip olacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra yine orijinal Need for Speed Underground'da olduğu gibi o şehir kültürünü gerçek anlamda oyuna aktaracaklarmış. Bunun dışında oyun hakkında çok fazla bilgi yok. Baktığımızda Ghost Games tarafından geliştirilen bir oyun olacak. PC, Xbox One ve PlayStation 4 için çıkışını gerçekleştirecek. Esas duyuruysa, yani gerçek anlamda arabaların sahne aldığı bir duyuruysa tabii ki E3 2015 fuarında gerçekleşecek. Bir diğer haberim de Batman Arkham Knight'dan geliyor. Normalde yaz aylarında böyle ağır topları göremeyiz oyun endüstrisinde. Genellikle yılbaşı döneminde o endüstrinin en coşkulu
işte holiday sezonunda yani tatil döneminde, Noel döneminde ya da işte okula dönüş dönemi dediğimiz ne ilginçtir aslında. Çocuklar okula dönüyor. Yapımcılar da en büyük oyunları.
Tabii çünkü herkes dışarıda. Evine kapanıp oyun oynayan insan pek sayısı azalıyor diyebiliriz. Bu noktada Batman Arkham Knight Haziran ayında çıkarak birazcık dengeleri bozuyor diyebiliriz herhalde. Batman Arkham Knight'tan bir live action videosu, bir de Dual Play isimli özelliği tanıtan bir oynanış videosu yayınlandı arkadaşlar. Öncelikle live action videosuna bakacak olursak gündelik hayattaki insanların böyle etrafta olan olaylara karşı çeşitli böyle haksız olaylara veya bir insanın yangından kurtarılması falan gibi, bir itfaiyeci böyle uzaktan bakıyor falan gibisinden bir şeyler yapmışlar. Bu olaylara karşı başlangıçta çekingen durması, ya olaya müdahale etsem mi etmesem mi falan gibi durması. Daha sonra da böyle bir oyunun trailerının verdiği gazla birlikte işte sen Batman gibisin koçum, hadi git adamı kurtar, yardımcı ol falan gibisinden bir trailer yayınlamışlar. Gaza getirici ama zamanında benim bir arkadaşımın başından geçen olayı anlatayım ya. Böyle alakaya maydanoz olacak ama yolda kızı tartaklayan, ya sevgilisi kızı arkadaşını tartaklıyormuş falan. Ve hop birader ne oluyor falan diyor. Hani burada live action videosundaki gibi. Kız dönüp diyor sana ne be, benim nişanlım o falan diyor. Al ya, sana çok... Batman'i Madara eden hareketler bunlar şimdi. Yani böyle bir durum olsa gerçekten.
Espri mi yapmış acaba orada yani? Espri mi yapmış acaba orada?
Bilmiyorum vallahi abi.
Böyle... Bizim de dizilerde çok sık yapılır bu espri. Yani karı koca kavga eder. Araya gireyim dersin. Kadın der ki sen yarı. Kemal Sunal filmlerinde var ya.
Araya girdiğine pişman oluyorsun.
Araya aynen öyle. Tabii, o sende patlı yani.
Bu live action videosuna bakarak arkadaşlar.
Araya girmeyeceğim.
Lazım. İşin esprisi tabii ki bu. Esasında arkadaşlar yeni oynanış videosuna bakalım biz. Dual Play oynanış videosunda. Batman tek başına olmayacak Batman Arkham Knight'ta. Yanında bir Batmobile olacak. Çok fazlaca ön plana çıkan bir unsur. Ve bunun yanı sıra Robin'den devşirme Nightcrawler karakterimiz de orada yer alacak ve oyuncular istedikleri zaman bu ikili oynanış anlarında Nightcrawler'ı kontrolüne geçebilecekler ve bazı dövüş kombolarında Nightcrawler'la birlikte tamamlayabilecekler. Burada son derece pürüzsüz bir geçiş olduğunu altını çizmek lazım. Böyle dolu dolu bir savaş alanında aniden bir başka kamera açısına geçmek belki de performansları etkileyebilir mi diye düşünmüyor değiliz ama nihayetinde kapalı alanda 5-6 tane adamla savaşıyorsun. Çok da fazla performansı etkileyecek bir unsur olduğunu
burada
düşünüyorum.
Burada yine muhtemelen bak NVIDIA'yı ön planı görebiliriz. Batman tarafında, Batman franchisinginde onlar
tabii Batman bayağı etkinler. Pelerinini büyük ihtimalle
orada bir NVIDIA logosu belirir muhtemelen.
NVIDIA logosu burada, Batman logosu değil. NVIDIA logosu olabilir diye düşünüyorum. Bir haberim daha var, onu da verip topu sana atmak istiyorum.
Topu bana atma da bu arada Batman'le ilgili şunu konuşalım mı esasında, biliyorsun Batman'in şu anda Batman vs. Superman filmi de gelecek.
Evet,
yani marka olarak zaten çok gündemdeler. Ben aslında şeyi de konuşmak istiyorum. Gotham'ı sen takip ediyor musun, Gotham dizisini?
Yok ya maalesef. Ben bu aralar Mad Men gidiyorum.
Ben de yani hayatımı öyle çok dizi izleyen bir adam değilim ama Gotham'a bir şekilde tutuldu. Tutulduk artık. Bayağı da güzel bir dizi çıktı. Yani bence son dönemlerin dizi izlemesem bile dizileri takip ederim. Yani IMDb'de kaç puan almış, ne kadar gündemde kalıyor gibisinden bazı zaman zaman takip ederim. İnanılmaz bir dizi. Ya son bölümlerde yavaş yavaş. Ya Gotham bilmeyenler için şöyle bir açıklamakta da fayda var. Hani sloganları Batman'den önce de Gotham vardı diyorlar. Batman çocukluk aşamasında işte annesi babası katledildi. Ve dizi daha çok dedektif Jim Gordon üzerinden gidiyor şu anda. Ama mesela son bölümde çocuk, bu biraz spoiler gibi olacak ama Batman'i Bruce Wayne babasının gizli çalışmalarını keşfediyor. Evin altında gizli bir çalışmaların olduğunu falan keşfediyor. Böyle yani bence mutlaka izlesinler. Zaten şu an 22. Evet. ya da 23. bölümde. 2 günde
zaten
biter.
Zaten çizgi roman dünyasından da oyun dünyasına geçiş yapıp başarılı olabilen ender karakterlerden bir tanesi Batman.
Filmi ne olacak acaba? Şimdi Superman'e karşı.
Ya işte Christian Bale'den sonra
Ben Affleck zaten olmamış da. Bir de onun kendi karakterinde bir çene yapısı var ya. Ha.
O, ya onun ya üzerine kimisi güzel ya. Olmuş diyor, ben kimisi olmamış ya. Diyor. Bu da tabii ki ayrı bir
ama şey biliyorsun, biz bunu Mesut'la da çok konuşuyoruz. DC'nin genelde çizgi romanlarına vesaire bakıldığı zaman şu anda en güçlü karakter Batman gibi görünüyor. Hı-hı. Şimdi Superman'le nasıl mücadele edecekler, ne olacak? Bir de Justice League'den de karakterler var. İşte var. Su Adam.
Yani Batman kriptoları takıyor şuraya. Batman'in ağzına yüzüne vuruyor yani. Öyle bir durum söz konusu. Çizgi filmini izlemiştim i̇şte zamanında. O şekilde dövüyordu. Aa, bakalım filmlerinde nasıl olacak.
Batman'in avantajı olduğu tarafı stratejik zekası çok yüksek. Yani etrafındaki koşullara çok hızlı uyum sağlayıp karşısındakini madara edebilecek ya da üstesinden gelecek çok hızlı pratik yollar keşfedebilmesi orada. Evet. Onu farklı kılıyor ama tabii karşıda Superman var.
Diyorsun ne olacak ne
bakalım
yok.
Ne olacak.
Ben sana söyleyeyim, çizgi filmindeki gibi olacak. Ben çizgi filmini izledim.
Ben sana söyleyeyim. Hollywood yine ucu açık bırakır. Biz onu 10 bölüm daha izleriz. Her sene sinema yeni versiyonu çıkar. Yine sonucunu öngöremeyiz yani. Ne olacağını.
Bakalım.
Kanaatimce.
Evet, ben buradan bir diğer haberime geçeyim. Ondan sonra da topu sana atayım. Zaten pek de fazla haberim kalmadı onun sonrasında. Biliyorsunuz BBC'nin daha önce sizlere GTA serisiyle ilgili bir belgesel, bir TV dizisi gerçekleştireceğini duyurmuştuk. Ancak ne gariptir ki bu çalışma arkadaşlar herhangi bir şekilde Rockstar'ın bilgisi dahilinde gerçekleşen bir çalışma değilmiş. Hı hı. Ve Rockstar konuyla ilgili olarak mahkemeye başvurmuş. Çok garip. Yani BBC dediğimiz kanal ya bir Flash TV değil.
İngiltere'nin
TRT'si ve böyle büyük bir markayı izin almadan bir televizyon dizisi haline getirmenin bu şekilde sonuçlanabileceğinin farkında değil miydi? Bilincinde değil miydi? Üstelik yapılan açıklamaya baktığımız zaman defalarca BBC ile iletişime geçmiş Rockstar. Ya bunu daha anlamlı bir barışçıl bir şekilde bitirelim. Kavga çıkmasın yoksa işin rengi değişecek falan demişler. Buna rağmen BBC'nin hani pek de fazla tabii Rockstar'ın anlattığı kadarıyla işin arka yüzünde neler olduğunu bilemiyoruz. BBC'nin bunu takmayıp bu projeye devam etmesi çok garip. Rockstar nihayetinde mahkemeye vermiş.
Orası BBC'yi. Karışık aman diyeyim. Çok fazla girme yani BBC'ye. Çünkü Top Gear falan da biliyorsun o seri de evet. Sonlanmak zorunda kaldı. Bir yönetim zafiyeti var herhalde anladığım kadarıyla.
Bir garip
yani
bir durum
içerisi biraz karışık galiba. Hayır,
reklam diyeceğim ama GTA herhalde oyun endüstrisinde bu tarz bir reklama ihtiyaç duyabilecek en son oyunlardan bir tanesi.
Vallahi bilmiyorum. Acaba yeni bir genel müdür geldi kadrolaşma mı yapıyor? Yani iş bilmiyor adamları mı götürüyor bilmiyorum ama İngiltere'de böyle şeyler pek olmaz gibime geliyor açıkçası.
Evet, enteresan bir durum. Bakalım ilerleyen günler karşımıza neler çıkaracak.
O zaman ben devam edeyim istiyorsan buradan. Şimdi Apple tarafıyla ilgili önemli bazı haberler var. İkisi bir de genelde çok mobil şeyler konuşmuyoruz ama bu hepimizi ilgilendiren bir şey olduğu için konuşmakta fayda var. Geçtiğimiz hafta bir gece yarısı operasyonuyla Apple Türkiye'de fiyatlara zam yaptı. Bugün artık hani 2 sene önce 2000 liraya amiral gemi telefon alıyorduk.
İndirim yaptı. Şimdi ben de yeni telefon aldım ya diyecekti bak gitti.
Yani işte belki kimler için indirim de olabilir bu yani. Sonucunda gecede 4000 liraya yemek için harcayan adamlar var bu memlekette açıkçası. Ama fiyatlara bakıldığı zaman biz 2 sene önce 2000 liraları çok buluyorduk. Daha sonra bizi yavaş yavaş 2500 liralara
alıştırdılar.
Sonra hadi 3000 lira olsun. Dolar oynadı. Şu oldu bu oldu vesaire. Bizi mazur görün tarzında açıklamalar oldu. Ona da eyvallah diyenler oldu. Ama şimdi bakıyorum abi. 128 GB'lık iPhone 6 Plus'ın eski fiyatı 3499. 1 lirayı sana hediye ediyorlar onlar gelirken. 3500 veriyorsun. 1 lira para üstü alıyorsun. Şimdi yeni fiyat 3899, 3900 lira.
4000 lira yani.
4000 lira abi yani. Yani 4000 liraya yuvarlayalım biz onu. 100 lira da biz koymuş olalım. Abi bu nedir ya?
Yani
4000 TL.
Hayır ben de iPhone 6 aldım şimdi.
4000 TL.
Ama yani bu kadar da yani.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani şimdi seçim kampanyaları var televizyon dönüyor. Bir siyasi parti çıkıp iPhone'lar 1000 lira olacak diye bir vaatte bulunsaydı kesin kazanırdı ya. Kesin kazanırdı yani.
Tabii.
Çünkü bu fiyatlandırmaya rağmen bak zaman zaman araştırma şirketlerinin raporları geliyor bizim elimize de. Yani iPhone 6'nın iPhone tam 16 GB versiyonundan bahsediyorum ki onun fiyatı ne olmuş bakalım. 2699 lira olmuş. Şubat ayı satış rakamı yaklaşık 60 bindi Türkiye'de.
Şöyle şey yapayım. Ben de ne zaman? Şubat'ta
Şubat ayı. Şubat ayı. Yani çok geçen Şubat değil bu Şubat'tan bahsediyoruz. Yani 60 bindi ki yani sen de biliyorsun bu işin doğası şu şekildedir. Zaman geçtikçe yeni modellerin lansmanı yaklaştıkça da ilgi azalır o modellere. Hani üzerinden 7 ay geçmiş. Buna rağmen hala 60 bin satan bir telefondan bahsediyoruz. Demek ki 2700 de olsa, 3700 de olsa
satıyor.
Bu memlekette bazıları alıyor bu telefonu. Zaten muhtemelen ki zaten bunlar alıyor diye de fiyatı bu kadar değiştirsek de yine alacaklar mantığıyla yaklaşık fiyatları yükseltiyorlar.
Ben bir kendi adıma açıklama yapmak istiyorum burada. Ben 2007'den beri akıllı telefon almadım arkadaşlar. En son aldığım telefon Nokia 71'di. Almışken güzel bir telefon alayım diye kendim iPhone aldım. Bunun altını çizeyim. Yani ben şöyle her yıl telefon değiştiren birisi
Ağlacığım,
değilim ama...
zenginlik suç değil. Günah değil yani. Bunu böyle...
iPhone aldım ama... zengin... Bilseydim ben böyle olacağını hiç almazdım. Hiç
ama yaşam. Bir şey diyeceğim. Senin o telefonun bir havan yürüyüşün değişti. Eskiden arkadaşlar BSC'nin ofise girmek için bizim ofisin önünden geçmeniz lazım. Eskiden her gelişte günaydın arkadaşlar nasılsınız derdi. Şimdi direkt telefon elde. Hiç pas vermeden geçiş yapıyor.
Ya ama her yıl telefon değiştiren insanlar için bile şey ya nasıl diyeyim. Adam fiyat umurunda olmuyor. Yeni telefona kavuşmak istiyor. Bu bağlamda da gerçekten çok lükse giriyor.
Yani şimdi şöyle bir şey var. Hani hadi iPhone 6, iPhone 6 Plus yeni jenerasyon onu anlıyorum. Abi iPhone 5 serinin 16 GB versiyonunun eski fiyatı 2049, yeni fiyatı 2249.
Hepsine 200 lira bindirim gelmiş.
Aynen bindirim gelmiş de yani hani bir jenerasyon eski telefonun fiyatını niye yükseltiyorsun? Ben onu anlamış değilim açıkçası.
Demek ki talep var. Talep olmasa inan ki bu fiyat arttırımını yapmazlar.
Ya şimdi işin arka planındaki nedeni bilmiyoruz. Hani Apple Türkiye'de çıkıp şundan dolayı arttırdık diye bir açıklama da bulunmadı. Zaten 1 Ocak'ta bir arttırım yapmışlardı. Hani diyeceğim ki döviz kuru yine agresif şekilde yükseldi ama kur son günlerde biliyorsun stabil gidiyor. Hatta ufak tefek gerilemeler de söz konusu. Dolayısıyla hangi münasebetle böyle bir fiyat arttırımı yaptılar? Dünya genelinde mi bu oldu açıkçası bilmiyorum ama Türkiye özelinde bakıldığı zaman abi yani hani 4000 lira ya. Yani geçen senenin telefonu 2300 lira abi ya.
Kesinlikle.
Yani, yani akıl alır
ama
gibi değil.
Ama başta da senin de söylediğin gibi.
Alıyorlar abi insanlar alıyorlar yani.
Bu fiyat arttırımına gitmezler.
Her
bundan sonra da olacaktır yani. Ben sana söyleyeyim. Ve yeni cihaz yani yeni olmayan bir cihaz 4000 liraya vurduysa yeni cihaz da büyük heyecanla bekliyoruz.
Ya o çok değil. Muhtemelen bunu yerine alır. Bunda da ufak tefek fiyat indirimleriyle
belki ama 4000 liraya zemin hazırladılar ama. Diyebiliriz değil mi? Yani 3000-4000 lira aralığına da zemin hazırlamış oldular böyle.
Tabii burada her firmanın kabahati var. Sadece Apple fiyat yükseltmiyor. Android ekosistemine bakıldığı zaman da işte 3000 liralar zorlanıyor şu aşamada. İşte 3000 liraya satılan telefon var zaten. Galaxy S6 Edge o fiyattan satılıyor. Ama altındaki modeller de işte S6'ydı, HTC One M9'du derken onlar da 2500 üstü. Yeni telefon olarak bir LG tarafına G4 onun biraz altında kaldı ama genelde artık 2000 lira üstü telefonlardan bahsediyoruz. Yani. Seçim kampanyalarına eklendiler herhalde. Herkes çünkü...
Olabilir.
Değil mi?
Kesinlikle olabilir. Ben buradan geçeyim mi? O zaman oyun
haberleri... Ben şimdi burada birkaç tane haber var Apple ile ilgili olduğu için. Bunları istersen hani tamamlayalım söz konusu Apple olduğu için. Apple Watch'a Türkçe desteği de geldi arkadaşlar. Bu da önemli. Bu neyin göstergesi? Yakında Apple Watch Türkiye'ye gelecek. Türkçe desteğinin verilmesinin en büyük argümanı bu esasında. Bununla ilgili ben bir ufak anekdotumu paylaşayım sizlerle. Geçtiğimiz hafta hanım İzmir'deydi. Kardeş diyebileceğim bir kız arkadaşının isteme merasimi vesaire vardı. Onu da Allah tamamı neredesin dünya evine girecek. Ben de burada arkadaşla buluştum. Kadıköy'e gittik abi. Bir piyasayı gezin dedim. Hani nedir, ne yoktur vesaire tarzında. Abi telefoncuya bir girdim. Benim Apple Watch var mı? Var. Kaç para? Ki Apple Watch'un farklı versiyonları var. İşte 42 mm'lik daha büyük versiyon var. 38 mm'lik daha küçük versiyon var. İşte kayışı plastik olan var. Kayışı deri olan var. Kayışı metal olan var. Neyse ne. Şimdi adamın elindeki Apple Watch, Apple'ın en ucuz Apple Watch versiyonu. $399 gibi bir fiyatı var. Hadi gittiğin eyaletten %10'da vergi koysan ne oluyor? $400-450. Türk lirası 1000 lira. Dedim abi kaça satıyorsun sen bunu? 3500 lira. Abi dedim bu 1000 lira ya. Zaten onu dediğim anda yani olayı bildiğini anladığın anda sana nasıl bir gözle bakıyor biliyor musun? Ne çıkar gidersin ya da seni vururum ya. Yani birden bakışlar değişiyor böyle. Karşında şeyi görüyorsun ya. Street Fighter Zangief falan görüyorsun böyle abi. Öyle bir adam oluşuyor karşında. Dedim niye fiyatlarınız bu kadar yüksek? Vallahi dedi şu anda dedi çok büyük talep var dedi. Yurt dışına mal getiremiyorsun. İşte getirenler de araya bir aracı giriyor. O aracı başka birine satıyor. O araya başka biri girince fiyat bu noktaya geliyor. Bu alan var mı dedim.
Meyve sebze hali gibi araya
ben sana başka bir şey söyleyeyim. Alan var mı dedim. Abi mal yetiştiremiyorum dedim.
Ya var canım inanılmaz alıcı var yani. Sırf Apple markası diye yürüyen çok. Veya akıllı
vallahi
cihaz.
Abi, hani
ya ben akıllı
ama.
Saat için açıkçası biraz ne bileyim ya eski kafa düşünüyorum belki ama. Daha önceki programlarda da söylemiştim. Zaten insanların hayatlarını gündelik o sosyal faaliyetlerini yarıda kesecek. İnsanın konuşmasını yarıda kesecek pek çok cihaz var. Tabletinden tut da mobil
yazılara kadar. Akıllı saat dediğin olay.
Akıllı saatte yeter burada bırt bırt bırt bir
bak,
şeyler.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Akıllı yani. Saat dediğin olay saatin akıllı versiyonu olmalı. Yani biz saatte neye alışırız abi? En kötü, en nanik, en ucuz saatte bile bir saat 2 sene boyunca İçindeki pille çalışabiliyor abi. Şimdi tabii ki bir akıllı saatin internete girebilen ekstra fonksiyonlara sahip bir cihazın ben 2 sene çalışmasını beklemiyorum ama kimse kusura bakmasın da bir günde de bitmeyecek onun pili.
Yani,
ya ben telefonla beraber onu şarja takmayayım arkadaşlar. En az bir hafta çalışabilsin. O tür saatler var işte Pebble gibi çözümler var. Sony'nin smartwatch serisi yine bu seviyeye en yakın saatlerden bir tanesiydi ama akıllı saatlerin daha yolu var. Uygulama ekosistemi olarak da yazılım tarafında da Apple'ın yazılımı da tam anlamıyla oturmuş değil. Android Wear'a bakıldığı zaman onun da kendine nasıl bir sürü sorunu var. Dolayısıyla arkadaşlar akıllı saat için büyük markaların saatlerini beklemek gerekiyor. İşte Swatch'un çalışmaları var mesela. Swatch akıllı saat yapacağım diyor. Fossil grubunun akıllı saat çalışmaları var ki Fossil'i şöyle söyleyeyim hani bugün mağazalarda Michael Kors saat, Armani saat, Tommy Hilfiger saat diye böyle giyim markalarının saatleri satılır ya. Onların çoğunu aslında Fossil grubu üretir. Yani hani Armani gidip kendisi saat üretmez. Armani üretir. Üçüncü kendi isim hakkını kullandırır. Aynen. Aslında. Onları beklemek lazım. Son olarak da yine Apple'dan yeni MacBook Pro'lar ve yeni iMac'in de duyurusu gerçekleştirildi arkadaşlar. MacBook Pro tarafında tabii ben biraz hayal kırıklığı yaşadım. Broadwell serisi işlemci bekliyordum ama tabii ki serinin konumlandırılması itibariyle Broadwell yerine Haswell serisi işlemcilerle yola devam ediyorlar. Örneğin en tepe modeli baz alacak olursak eğer 2015 model MacBook Pro'larda 2.5 GHz'de çalışan i7-4870HQ işlemci var. Ekran kart tarafında AMD tarafından Radeon Mobi serisi 370X ekran kartımız var. Bununla birlikte artık kullanılan SSD'ler PCI Express X2 yerine X4 veri yolunu kullanıyor ki bu daha geniş, daha fazla bant genişliği anlamına geliyor. Gibi gibi donanımsal anlamda iyi geliştirmeler var. Ekran çözünümü zaten sabit 15 inç 2880x1800 16 GB RAM'imiz var. Tabii ki bu en yüksek modelde bunun fiyatı 2499 dolar Amerika için. 2015'in baz modeli ise 1999 liradan satılıyor. Bir daha iMac'in ucuz versiyonuna bakalım. Tek bir modelden bahsediyoruz burada arkadaşlar. Fark olarak şunu söyleyebilirim. İşlemcimiz 4690 yerine i5 serisi 4590'a düşmüş durumda. Bu da frekans tarafında bir kayıp durum anlamına geliyor. Ekran kart tarafında M290X yerine AMD tarafında 290'a geçmişler. Bunun dışında tabii ki Fusion Drive SSD tabanlı bir depolama çözümü yerine bildiğimiz mekanik 1 TB'lik 7200 RPM'lik bir diskimiz var. Arada ne kadarlık fiyat farkı var? 300 dolar. Açıkçası ben 300 dolar verir diğerini alırım. Onu söyleyeyim. Çünkü bunlarda sistem güncellemesi çok mümkün olmadığı için. Arada da aslında bakılırsa destekleyen uygulamalarda hissedilir performans farkı yaratabilecek kırpmalar söz konusu. İşlemci kırpılmış, ekran kartı kırpılmış, depolama birimi ki sistemin performansına bayağı etki eder. Onda da bayağı bir gerileme söz konusu. Ben şahsen 300 doları gözden çıkartır, var olan yüksek performans modeli alırım ama daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına Apple böyle bir şey yapmış. Bunlar yakında Türkiye pazarına da yaygın olarak iradeye düşürülecek. Alanında olur zaten.
Kesinlikle. Evet arkadaşlar.
Kısa kısa haberlerimi geçelim ne yapalım?
Ben kısa kısalara geçiyorum. Yani benim bir tane sonra büyük var. Geçeceğim. Ondan sonra kısa kısalara geçeceğim.
Son haberim bomba yalnız onu şimdiden.
Öyle mi? Hayırdır inşallah.
Yerli bir teknolojiyle ilgili.
Evet hatırladım şimdi.
O güzel.
Ben Counter Strike'den devam edeyim arkadaşlar. Son yılların en ilgi çekici shooter oyunlarından bir tanesi. Espora da el atmasıyla birlikte Counter Strike Global Offensive'in aslında ne kadar popüler olduğunu anlayabiliriz. Ancak Counter-Strike Global Offensive'in yer yer hitbox'ında ki hitbox dediğimizde silahımızdan çıkan mermilerin karşıdaki karaktere veya oyuncuya vermiş olduğu hasarın dengesidir. Hitbox'ında bir problem her daim konuşuluyordu. 2012 yılında çıkmış olan oyunda bugüne kadar bariz bir hitbox problemi yaşandığı ve bu bazı noktalarda ciddi anlamda can sıkıcı olabiliyordu. Ve espor dediğimiz kavramda boy gösteren bir oyunda böyle bir dengesizliğin olması da ciddi bir problem aslında.
Aynı fikirdeyim.
Ama geçtiğimiz günlerde canlı yayınlardan bir tanesinde öyle bir olay oldu ki şu anda siz videosunu da izliyorsunuz arkadaşlar. Adamı tarıyor. Bir şey olmuyor adam. Normalde ölmesi lazım. Ölmediği için böyle bir karakter kalıyor apışıp oynayan kişi. Daha sonra koridora giriyor. Koridora girdikten sonra o mermiler kendine gelen ve fazla böyle bir hasar almayan adam kalkıp karşıdaki karakteri vuruyor. O zaten şaşkınlıkla birlikte diyelim. Bunun üzerine aslında bunun da birazcık şeyle birlikte oyuncular çok defa bunu dile getirmişlerdi ama bu bardağı taşıran son damla oldu ve nihayetinde Valve yaptığı açıklamada Hitbox'ın bu problemiyle ilgili olarak çalışmalar yapacaklarını dile getirdiler. Umarız en kısa sürede bununla ilgili bir çalışma tamamlanır ve gerçekleşir de gerçek anlamda oyuna bir denge gelir. Çünkü 2012 yılından beri oyun endüstrisinde yer alan bir oyunun böyle bir dengesizlikle yola devam etmesi gerçekten de komik
olur. Bir şey soracağım. Sen ne sıklıkla oynuyorsun Counter-Strike Global Offensive'i?
Benim Counter-Strike deneyimi 1.6 ile birlikte bitti.
Yani 10 yıl geriden geliyorsun yani.
Vakit yok yani. Global Offensive ya, sadece izleyicisi.
Ben etrafımdan takip ediyorum. Çok kişi Steam'deki bir kampanyayla 20 liraya bütün paketi alıyor ama genelde...
Ya 1 liraya 2 liraya falan satılıyordu bir ara Global Offensive ya.
İşte genelde yani öyle bir kuruluyor. Bir heyecanlanıyor sonra devamı gelmeyen nedense ama...
Tabii canım bir 1.6 değil herhalde hiçbirisi. Ben en azından benim nezdimde
aslında
öyle.
Aslında o internet kafe dönemindeki o arkadaş ekibini toplayıp oynayacaksın. Kesinlikle. O dönemlerin tekrar yaşatabilmek adına.
Esas keyif orada kesinlikle. Kısa kısalara geçeyim buradan arkadaşlar. Başlangıçta E3 fuarı demiştik ya, Erdin'in de söylediği gibi BSC ekibi olarak biz de E3 fuarında yer alacağız arkadaşlar. Eğer bir aksilik olmazsa Ersin, ben ve Alkan E3 2015 fuarında Los Angeles'ta.
Vize de çözülmüş mü ya bu arada? Vize
başvurusu 27 Mayıs'ta, gideceğiz bakalım. Benim normalde 10 Haziran'daydı. Amerikan Başkonsolosluğu'na dedim işte yapmayın etmeyin. 40 yılım acı bir Amerika göreceğiz. Ekmeğimize kan doğramayın dedim. Çağırdılar, tamam gel hadi. Senin
İnternetten form doldurdunuz mu?
Doldurduk, hallettik hepsini.
Amerikan vizesi başvurma öyle şeyler var ki. Amerika'ya sorular şu. Daha önce hiç mesela kadın ticareti yaptınız mı? Amerika'ya gelince yapar mısınız tarzında
ya, evet,
böyle.
Evet, onu bana Alkan da söylemişti de ya, yoktur falan dedim. Şey falan soruyor, terörist eylem
yapacak adam mısınız? Adam yani kendi yasa olarak garanti alıyor. Sen tabii, yapmayacağım tabii deyip daha sonra yaparsan, al sana senin imzaladığın kağıt diyor yani.
Tabii canım, ondan sonra
high five'ı veriyor sana yani.
Anadan emdiğin sütü burnundan pastörize olarak geri getirmek
ama
üzere
çok
bütün işlemleri gerçekleştiriyor.
Eğlenceli sorular var. İşin ilginç tarafı, hep bütün o formu dolduruyorsun, yanına bütün evraklarını götürüyorsun, Amerikan konsolosluna giriyorsun, evraklar elinde kalıyor. Adam ilgilenmiyor evraklarla.
Zaten şeyi not düşmüşler. Ondan dolayı not düşmüşler demek ki. Bütün evraklara bakmak zorunda değiliz diye. Sen hazır geleceksin.
Tabii sen hazır geleceksin. İhtiyaç halinde bakarız tarzında. Hayırlısıyla inşallah alırsınız bizenizi.
Evet. İnşallah. İnşallah biz de bir Amerika'yı görelim.
Ya ben sana şunu
diyorum bak. Uçak korkusu olan birisi.
Arkadaşlar olarak. Amerika konsolosluğuna vize başvurusuna gittim. Önümde bir tane genç çocuk. Ağlıyor böyle. Resmen ağlıyor. Dedim abi nedir sorun? Ya dedi 8. defa başvuruyorum hep bilet yiyorum dedi. Şimdi önce şunu söyleyeyim, başvurmak bedava değil. Belli bir ücreti var, onu yatırmanız gerekiyor.
$160
işte adam 100 dolardan olsa 8 kere başvurmuş $800. Dedim ki sen niye bu kadar çok istiyorsun ya dedim Amerika'yı. Hani böyle 8 kere başvurmuşsun, bu kadar para vermişsin.
Dünya gözüyle bir
abi gidelim. Tatile gireceğim ya dedi. Ya dedim dostum $800 vermişsin. Onunla sen güzel bir Avrupa tatilini de yapardın. Bir sene önceden rezervasyon yaptırarak falan. Sonra abi ya dedim sen evli misin? Yok. Öğrenci misin? Terk. Askerliğini yaptın mı? Yok. O muhtemelen herhalde oradan sıvışıp
kaçış.
Adamın gözünün yaşına bakarlar mı ya? Bir 10 kere daha dener, 10.000 dolarından alırlar, sonra bay bay derler muhtemelen.
O kadar vize başvurusu yapacağını köşeye koysa parayı Ziraat Bankası'nda yapardı zaten askerliğini.
Değil mi?
Ben buradan E3 2015 konferansının tarih ve saatlerini kısaca sizlere bildirmek istiyorum arkadaşlar. Türkiye saatiyle olduğunun altını çizeyim. Şayet merak ediyorsanız Bethesda 15 Haziran'ı 16 Haziran'a bağlayan gece 4.30'da. Microsoft 16 Haziran akşam 7.30'da, EA 16 Haziran gece 11'de, Ubisoft 16 Haziran'ı 17 Haziran'a bağlayan gece 1'de, Sony 16 Haziran'ı 17 Haziran'a bağlayan gece 4'te, Nintendo 17 Haziran'da akşam 7'de, Square Enix 17 Haziran akşam 8'de ve PC oyunculuğunu özel konferans 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece 3'te gerçekleşecek.
Yani biz Doom 4'ü sabaha karşı 4 gibi öğreneceğiz o zaman.
Biz Bethesda'dan evet 4.30'da öğreneceğiz Bethesda kanadından.
Evet, ilk hayırlı haber o zaman Doom 4 olacak yani. Doom 4 ile başlayıp inşallah hayırlı şekilde
i̇nşallah
bitiririz.
İnşallah Fallout 4 de gelir de biz de şenleniriz. Benim son kısa haberim de ilginç bir haber arkadaşlar. belki de değil kesin oyun tarihinin en uzun isimli oyunu 65 kelimeden oluşan bir ismi var. Okumamı ister misin?
Oku abi.
Emin misin?
Eminim abi.
Yani izleyicilerimiz sıkılmaz inşallah. Summertime High School. A Young Man's Notes, How a New Exchange Student Like Myself Ran Into His Childhood Friend on the School Tour, Then for some reason became super popular with the girls for his daily scoops on the school photography club even. Ben de şey gibi
oldum. Bir daha şimdi bunu ezberi söyle abi.
My Mother Setup Parma'nın İngilizce şarkı söylemesine döndü ya.
Abi bunlar muhtemelen abi Google'da her aramada önde çıkalım diye böyle üç kağıt yapmışlar.
Yok ya, Google aramalarında şey yapmak istiyorsan adını Call of Duty falan gibi bir şey koyarsan
ya, acaba kalıcı olur. Market'te de oyunlar var işte. Call of mesela ne var? Call of Trigger, işte Mortal Dead Zone falan böyle tuhaf oyunlar var.
Adam nereden aratsa karşınıza çıkıyor gibisinden yapılmış. Bu da benim son haberimdi arkadaşlar. Benim karadığım.
O zaman ben de seriden
haberler.
Senin yorumlarınla hızlı geçelim. Arkadaşlar Audi'den 790 gramlık tüy sikletli bisiklet haberi var. Tabii bisikletin hafif olmasını sağlayan büyük bir bisiklet bu. Hani sportif bir bisiklet ama bu kadar hafif olmasını sağlayan gövdesinin tamamen karbon fiberden üretilmiş olması. Karbon fiber bir işin içerisine giriyorsa bilin ki fiyat yüksek, çünkü fiyatı $19.000. Ama 790 gram neye geliyor denk dersiniz. Eğer elinizde bir iPad varsa örneğin, eski nesil bir iPad varsa onu şu elinize alın. İşte bu bisiklet de o kadar ağır esasında.
790 gram.
Gram abi ya, evet. Abi ben oturduğum...
Başımız çok rahat.
Şimdi karbon fiber olduğunu bazı insanlar bilmeyebilir ya da karbon fiberin ne kadar yüksek mukavemetli bir ham madde olduğunu bilmeyebilirler. Hani dolayısıyla bilmeyen birisi bu bisikleti eline alsa üzerine oturmaya korkar ya.
Dayanıklılık noktasında
endişe yaratır bazı
endişe
kesimlerde.
Oluşturabilir
çünkü hani 19 bin dolar değerinde olduğunu düşündüğümüzde bazı kodaman abilerimiz bunu almak isteyebilirler. Hani Audi ya, Audi RS6'ya binen iri cüsseli abilerimiz var. Onlar bu bisikleti alırlarsa o zaman karbon fiberin aslında kimyevi olarak ne kadar dayanıklı olduğunu test etmiş oluruz diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Çünkü 19 bin dolar herkesin harcı değil açıkçası bakıldığı zaman.
Kesinlikle 19 bin dolar.
Yani şöyle bir şey olur. Altında Q7 jipim vardır abi. Hani Caddebostan sahile ineyim, bisikletle bir tur atayım, tekrar arabamla döneyim gibisinden bir sportif eylem yapmak istersen eğer.
Her şeyle lüks bir gezi olsun istiyorsanız bunu alabilirsiniz
arkadaşlar. MSI tarafında arkadaşlar, MSI dünyanın ilk Windows 10 sertifikasına sahip anakart üreticisi olmuş. Bu iş şöyle yürüyor. Microsoft'un laboratuvar testlerine katılıyorsun. Hani ortaya koyduğun anakartlar Microsoft'un sürücü tarafındaki laboratuvar testlerinden geçerse sertifikayı alıyorsun. MSI bu noktada hızlı davranmış. Arka arkaya bütün üreticiler zaten bunu alacaklar ama ilk olmak en azından hani
reklam.
Adını, evet, reklam ve adını duyurmak anlamında önemli. Bu arada ilk oldukları anakartın modelini de söyleyelim arkadaşlar. H81 mi P33, yani Intel'in H81 chipsetini kullanan uygun maliyetli bir anakart. MSI demişken Lenovo'nun bu aslında bir süredir konuşuluyor. Hafta içi de yine sıcak sıcak tartışılan konulardan birisiydi. Ben bunu da konuşmak istedim. Lenovo'nun MSI'nin oyun dizüstü bilgisayarı bölümünü satın alacağı konuşuluyor. Ben bununla ilgili daha önce bir haber yazmıştım. MSI dünyaya şunu gösterdi. Kendine az bir tasarım karakteristiğin olur. Yüksek donanım bir araya getirip uygun fiyatla sunarsan satıyorsun.
Evet, zaten son yıllarda gelen analizlere de baktığımız zaman PC donanımlarında oyuncu bazlı sektörün yükselişte olduğunu da göz önünde bulundurursak Lenovo'nun akıllıca bir yatırım yaptığını söyleyebiliriz.
Bu arada hani MSI Türkiye ofisi de özellikle dizüstü bilgisayar tarafında, oyun tarafında iyi iş yönetiyor. Yani sonucunda hani BSC olarak baktığım zaman destek rica ettiğinizde hemen destek oluyorlar. Ekipman sağlama noktasında da hızlı aksiyon alıyorlar o konuda da. Cihaz kadar, çünkü cihazın yönetimi de iyi yapmak gerekiyor.
Kesinlikle.
Bu önemli argümanlardan bir tanesiydi. Son haberime geçmek istiyorum izninle Tala.
Tabii.
Yürürken telefonunuzu şarj edin. Şimdi hepimizin cebinde en az bir tane telefon var. Şimdi bunların 10 çekirdekli işlemcileri var. 5 sene öncesinin bilgisayarı kadar güçlüler. Güzel oyunlar oynayabiliyorsun. Süper fotoğraflar çekebiliyorsun. SLR makine seviyesinde kaliteyi tutturabiliyorsun belki. Ama bunların hepsi en iyi koşullarda 2 gün kadar pil gidebiliyor. O da hani hafif kullanırsa.
O da en iyi koşullarda.
Tabii en iyi koşullarda. Şimdi 15 yaşındaki bir genç kardeşimiz, arkadaşımız, 8. sınıf öğrencisi Furkan Faruk Aslan, okulundaki teknoloji tasarımı öğretmeni Nazan Ayar hanımefendi ile bir elektrik üretim tekniği üzerine çalışmaya başlamış ve ortaya çıkan sonuç şu: ayakkabının telefonunu şarj et. Bunu yapmak için de ayakkabının altına bir mıknatıslı dinamo yerleştirilmiş. 9 voltluk elektrik üretmeyi başarmışlar bu dinamo vasıtasıyla. Şu anki görünüm itibariyle çok böyle pratik hayata geçecekmiş gibi görünmüyor. Ayakkabının yan tarafından işte bir fişi takıp telefonla kabloyu bağlantısını gerçekleştirip şarj ediyorsun. Ama sonucunda hani gençlerimiz oyun da oynasın, her türlü sosyal aktiviteyi de yapsınlar ama bu tür yaratıcı girişimler de olsun yani. Öğrencilere yani, hani sözünü kesiyorum ama
yok,
mesela
hayır,
Google ne yapıyor? Çalışanlarına diyor ki haftada 40 saat mi çalışmanız gerekiyor? Bunun %10'unu kendi projenize ayırın diyor. İşte sağlıyorum, 4 saatini kendi projenize geliştirmekle uğraşın diyor. Projeniz güzel bir noktaya gelirse ben belki projenin ortak olur, belki projeni senden satın alabilirim diyor. Öğrencilerine böyle boş vakitlerinde bu tür girişimlerde bulunması bence
sen
önemli.
Sen diyorsun abi, oturduğu yerden insanları yaftalayan, insanlara hakaret eden, insanların yaptığı işe saygısızca eleştiri yaptığını zannedip aslında insana bildiğin küfür eden varlıklar varken bu kardeşimizin yaptığı iş tabii ki de öpüp başa konulması bir iş yani.
Ya,
parazit gibi insanlar var çünkü.
Yani
parazit
işte,
bildiğin parazit. Başka insanların yaptığı iş üzerinden onların ismini kullanarak bir şeyler yapmaya çalışan her klavye sahibinin böyle çok daha iyisini yapabileceğini söyleyen ama hiçbir şey ortaya koyamayan insanlara nazaran bu kardeşimizin yaptığı iş öpüp başa koyulası bir iş.
Yani
tebrik etmek
ben de tebrik ederim. Öğretmen o kadar güzel şeyler söylemiş ki, çok farklı fikirleri olan, yaşlarından farklı düşünen bir çocuk olarak profili ortaya çıkarmış. Açıkçası heyecan verici bir gelişme. Umarım bunlar işte TÜBİTAK, COSGAP vesaire tür yerlerden de yeterli desteği alırlar. Sonucunda hani ya bu genç öğrencilere de ulaşmak gerekiyor. Çünkü bunlar ileride mühendis olacaklar, doktor olacaklar, başka şeyler olacaklar. Dolayısıyla bunların şevkini kırmadan bu alana
yol göstermek lazım.
Tabii yol, mesela Intel'in her sene düzenlediği bir yarışma var. İşte genç öğrencilerin yaptığı girişimleri değerlendiriyorlar. Hani bir 16-17 yaşında bir öğrenci kazanmıştı geçtiğimiz ya da ondan bir önceki sene. Yani dayısı ya da amcası pankreas ya da prostat kanseri oluyor. Kanserin çözümüne ilişkin bir metot geliştiriyor. Bilimsel olarak kullanılan mevcut metoda göre bilmem kaç kat daha ucuz, bilmem kaç kat daha hızlı sonuca götürebilen bir yöntem. Dolayısıyla bizim de hani öğrencilerimizin fırsat eşitliği yakalayabilmesi adına destek görmesi gerekiyor. Özel okullarda bir takım bilimsel laboratuvarlar, işte Apple laboratuvarı, çocuk giriyor, iMac kullanabiliyor vesaire. Hani bu kamu, bizim devlet okullarının çok mümkün olmasa bile böyle kafası çalışan çocuklara destek olması gerektiği taraftarıyım desek olması gerekiyor.
Kesinlikle bunu elde avuçta tutulası insanlar yani.
Aynen yani.
Taşın çocuk, altına elini sokmuş en azından. Bir şeyler yapmaya çalışmış.
Çocuk oturup evde, akşam evde ne yiyeceğim diye düşünmek yerine telefonumu nasıl şarj edebilirim diye düşünmüş ve böyle bir yöntem geliştirmiş en nihayetinde.
Kesinlikle.
Bunlar tabii önemli şeyler. Hani İngiltere bugün Raspberry Pi dediğimiz 30 liralık bir anakartla işte lise seviyesinden programlamayı öğretip yeni yazılımcılar geliştirmenin nasıl önünü açabilirim diye düşünüyorsa bizim de bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Gerek Bilim Sanayi ve Bilim Bakanlığı olsun, gerekse de devletin diğer kurumları olsun.
Kesinlikle, kesinlikle.
Okullardaki bu tür parlak zekaları bulup, belki bir araya getirmek, belki onları diğerlerini izole edip, bu tür araştırmaları yapabilecekleri bir takım özel ekipmanları sağlamak gerekiyor. Bilemiyorum ben. Yani doğru yöntem nedir? Bu işin uzmanları bilirler ama bunlara değer vermek lazım ki ileride vatanına, milletine sahip çıksın. Beyin göçü olmasın. Burada çalışsınlar.
Ya da oturduğu yerden millete hakaret etsin, milleti yaftalasın. Otursun League of Legends'da milletin anasına bacısına küfür etsin. O da olabilir. Çünkü yani neredeyse %50'si veya %50'sinden fazlası. Ben bu konuda birazcık şeyim yani.
Kötü bir espri olacak ama millet nasıl deşarj olurum diye uğraşıyor. Bu çocuk da nasıl şarj ederim diye uğraşıyor. Yani en azından.
Aynen öyle. Öyle bir durum söz konusu. Çok da yerinde bir espri oldu.
Evet, bu da benim son haberimdi. Açılışı ben yaptım. Kapanışı misafir ben... sunucu olduğum için kapanışı ben yaptım.
Biz de misafiriz. Bu dünyada gelip geçeceğiz mi? Erdicim deyip böyle birazcık şeye vuruyorum. Felsefeye vuruyorum. Bir ikisi birin daha sonuna geldik. Umarım sizler de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Hem Donanım Haber takipçileri hem de bölüm sunucuları takipçilerine buradan selam edelim. Bir başka programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.
Hoşçakalın.
Get on video!
2.
Oh, shit.
Oh, here we go.
Oh, I got it. I got it.
Блин.
You can't get up.
Oh.
not happenstance that Brian and Holly have...
Okay.
So you have to answer a question before.
Ow!
Java en Sumatra 1946, 1949. Standaard hier. En wat jullie zo was, daar hebben gepresteerd. Prestaties voor veiligheid en recht, was generaal Spoordag geworden. En kolonel Jong refereert eraan, is hem met mijn ruiters wanneer hij tijd heeft ingestiend. Oh.
So fucking cool! Yeah.